İkinci kaset, birinci yüz, sayfa 63. George Frederick Handel tam 4 ay hiçbir hayat ve hareket belirtisi göstermeden böyle yaşadı. Oysa onun için hareket ve kuvvet hayatın ta kendisiydi. Vücudunun sağ tarafı hep o biçimdeydi. Yürüyemiyordu, yazamıyordu ve sağ eliyle tek bir tuşu bile hareket ettirip ses verdiremiyordu. Konuşamıyordu. O müthiş darbenin tesiriyle dudakları çarpılmıştı. Ağzından sadece boğuk boğuk ve anlaşılmaz laflar çıkıyordu. Dostları ona bir şeyler çalacak olunca gözüne bir parça ışık geliyordu ve bir külçe kadar hareketsiz vücut o zaman rüya gören bir hasta gibi kımıldanıyor, ezgiye uymak istiyordu. Fakat uzuvlarda bir tutukluk, korkunç bir cansızlık vardı. Organlar ve adaleler verilen emri dinlemiyordu. Bir vakit ki dev adam hiçbir kurtuluş umudu bulunmayan görünmez bir mezara gömüldüğünü hissediyordu. Müzik biter bitmez göz kapakları yine ağırlaşıyor ve Handel yine bir ceset kadar cansızlaşıyordu. En sonunda şaşkınlıktan ne yapacağını bilmeyen hekim ustanın şifa bulamayacağı anlaşılıyordu. Hastanın Aachen'deki sıcak banyolara gönderilmesini söyledi. Sular belki bir parça iyi gelirdi. Fakat bu cansız vücudun içinde tıpkı yeryüzünün altındaki esrarlı sular gibi açıklanması kabil olmayan bir kuvvet yaşamaktaydı. Varlığının esas gücü olan o esrarlı kuvvet Handel'in yaşama isteğiydi. Bu kuvvet sayesindedir ki ölmeye yüz tutmuş vücuttaki ölmez ruh hala ayakta kalabiliyordu. Bu dev adam kendini henüz tamamıyla yere serdirtmemişti. Bu dev adam daha yaşamak, başarmak istiyordu. Ve isteğin kuvveti, tabiat kanunu yenen mucizeyi yarattı. Aachen'deki hekimler ona sıcak suda 3 saatten fazla kalmamasını sıkı sıkıya tembih ettiler. Kalbi bunu kaldırmazdı ve bu yüzden ölebilirdi de. Fakat istek, hayatı gölgeleyen ölümle başa çıkmak cüretini gösterdi. Hekimlerin korku ile fal taşı gibi açılmış gözleri önünde Handel günde tam 9 saat ılıcada kaldı ve isteğin şiddeti sayesinde kuvveti yavaş yavaş gelmeye başladı. Bir hafta sonra vücudunu güçlükle kımıldatabildi. Bir ikinci haftadan sonra kolunu hareket ettirebildi. İsteğin ve inancın muazzam zaferi sonucu Handel ölümün hareket ve kuvveti engelleyen çemberinden bir defa daha kendini sıyırdı ve bir hastalıktan kurtulan insanın anlayabileceği o açıklanamayan mutluluk içinde ve o zamana kadarkinden daha ateşle, daha hareketle hayatı kucakladı. Handel vücuduna tamamıyla hakim olarak Aachen'den ayrılmak istediği son gün kilisenin önünde durdu. Hiçbir zaman pek sofu olmamıştı. Fakat ancak ilahi lütuf sonucu yeniden kazandığı hareket serbestliğiyle orgun bulunduğu yere doğru gittiği şu sırada sonsuzluğun heyecanına kapıldığını hissetti. Şöyle bir denemek için sol elini tuşlara dokundurdu. Sessizlik içinde adeta bir şeyler bekler gibi duran boşlukta pırıl pırıl ve tertemiz bir uyum yükseldi. Bunun arkasından uzun süre hareketsiz ve cansız kalmış olan eli de şöyle bir yokladı ve işte bu dokunuştan sonra da gümüş bir kaynaktan dökülüyormuş kadar berrak bir uyum yükseldi. Handel yavaş yavaş çalmaya ve yaratmaya başladı ve hareket onu muazzam serin içine kattı. Çevrede yankılar bırakan parçalar boşlukta eşsiz bir biçimde üst üste yığılıp bir şeyler meydana getiriyor ve dehasının verisi bu hayali yapılar mevcut olmayan aydınlığa ses veren ışığa doğru serbestçe yükseliyor, yükseliyordu. Aşağıda hiç tanımadığı rahipler ve inançlı kişiler kulak kabartıyordu. Ölümlü bir insanın bu biçim çaldığını o ana kadar hiç duymamışlardı. Alçak gönüllü, başı önüne düşmüş olan Handel çalıyor ve çalıyordu. Dilini yine bulmuştu ve onunla Tanrı'ya, ölümsüzlüğe ve insanlara sesleniyordu. Müzikle yine meşgul olabiliyordu. Ancak şu andadır ki iyileştiğini hissediyordu. George Frederick Handel, tıbbın mucizesine hayran kalmaktan kendini alamayan Londralı hekime geniş göğsünü şişirip iri kollarını açarak "Öteki dünyadan geri geldim," dedi. Hastalığını atlatmış olan adam hiç vakit kaybetmeden bütün kuvvetiyle ve o her vakitki müthiş çalışma hırsıyla hatta iki misli bir hırsla kendini yine sanatına verdi. 53'ündeki adamın eski mücadele neşesi yeniden gelmişti. Bir opera yazdı. Artık iyice iyileşen eliyle her istediğini hiç kusursuz yerine getiriyordu. Sonra bunu bir ikinci, bir üçüncü opera ve büyük oratoryaları olan Saul ve İsrail Mısır'da Ayrıca Allegro'ya Pensiereso izledi. Uzun süredir bir pınar gibi sürekli yaratıcı bir arzu taşıyordu. Fakat günlük olaylar ona karşı çalışmaktadır. Kraliçenin ölümü yüzünden temsiller kalıyor. Arkasından İspanya Savaşı başlıyor. Halk yığınları haykırıp şarkılar söyleyerek her gün alanlarda toplanıyor ama tiyatro bir türlü dolmuyor ve borçları yığılıyor. Daha sonra sert bir kış geliyor. Londra'ya öyle müthiş bir soğuk çöküyor ki Thames donuyor ve nehri çıngıraklarına şıngırtatan kızaklar geçebiliyor ancak. Bu kötü zamanlarda bütün salonlar kapalı kalıyor. Zira müthiş soğuğa dayanacak hiçbir müzikçi bulmanın imkanı yok. Bunun arkasından da ses artistleri hastalanıyor. Temsillerin verilememesi birbirlerini izliyor. Handel'in kötü durumu gittikçe berbatlaşıyor. Alacaklılar sıkıştırıyor. Tenkitçiler küçümsüyorlar. Halk ilgisiz ve sağır duruyor. Umutsuzluk içinde mücadele eden adamın cesareti yavaş yavaş kırılıyor. Yığılan borçların altından bir yarara müsamere ile kurtuluyor ama geçimini bir dilenci gibi sağlamak kadar utanılacak şey var mıdır bu dünyada? Handel gittikçe daha fazla içine kapanıyor ve duygusu gittikçe daha çoraklaşıyor. Şu anda bütün ruhunun uyuşukluğunu o zavallı yardıma yeğsaymaz mıydı? Handel daha 1740 yılında kendini yine yenilmiş ve perişan bir adam, bir vakit ki şöhretinin sadece külü ve posası olarak kalmış bir adam saymaktadır. Eski eserlerinden topladığı parçaları güçlükle de olsa henüz bir araya getirebiliyor ve zaman zaman küçük şeyler başarabiliyor. Ama büyük sel kurudu. Bu dev gibi adam, bu eşsiz mücadele adamı ilk defadır ki kendini yorgun, yenilmiş ve 35 yıldan beri bir türlü tükenmeden dünyayı kaplayan o yaratma arzusunun kutsal serini birdenbire duralamış ve kurumuş hissediyor. Bir defa daha her şey bitiyor. Ve o umutsuzluğun en son haddi olan ebedi sonu biliyor ya da böyle sanıyor. Niçin diye içini çekiyor. Madem ki insanlar beni mezara koyacaklardı, o halde Tanrı ne diye beni hastalıktan kurtarıp yeniden diriltti? Kendi kendimin bir gölgesi halinde ve bu dünyanın buz gibi boşluğunda aylak dolaşmaktansa o zaman ölmüş olmak daha hayırlı değil miydi? Bazen öfkelenince haça gerilmişin şu sözünü mırıldanıyor. Tanrım, ey Tanrım, niçin beni yüzüstü bıraktın? Bu aylar zarfında Handel, umutsuz, kendisinden bile bıkmış, kendi kuvvetine güveni kalmamış, hatta belki Tanrı'ya da inanmayan bir adam halinde Londra sokaklarında avare dolaşmaktadır. Ancak geç vakit evden çıkmayı göze alabiliyor, zira gündüzleri hesap pusulalı borçlular kapısında beklemekte ve sokakta rastladığı insanların bakışları onu lakaytlık ve küçümseyişle süzmektedir. Bazen henüz şöhretime inandıkları İrlanda'ya katsam mı diye düşünüyor. Ah, vücudundaki kuvvetin nasıl dağıldığını anlamıyorlar ki. Yoksa Almanya'ya ya da İtalya'ya mı? Belki oralarda esen güney rüzgarı sayesindedir ki buz tutmuş içi gevşer ve ruhunun çölden farksız kayalıklarından bir defa daha müzik fışkırır. Evet, bu hale yaratmadan, hiç kimsenin ilgisini çekmeden yaşamaya dayanamıyor. Bazen bir kilisenin önünde duruyor ama sözlerde hiçbir avunma bulamayacağını biliyor. Bazen bir meyhanede oturuyor. Fakat yaratma anının o tertemiz, soylu ve yüce sarhoşluğunu tanımış olan insan için alkol kokusu sadece bulantı veriyor. Bazen Times Köprüsü önünde duruyor. Sessiz ve kapkara akıntıya gözlerini dikip uzun uzun bakarak kesin bir hareketle bütün yüklerden kurtulmak daha iyi olmaz mı diye aklından geçiriyor. Bu bomboşluğa, insanlar ve Tanrı tarafından yüzüstü bırakılmış olmanın korkunç yalnızlığına katlanmaktansa. Yine geceleyin sokak sokak dolaşmıştı. Bu 21 Ağustos 1741 tarihi müthiş sıcak bir gündü. Londra'nın üzerindeki gökyüzü eritilmiş maden kadar yapış yapış ve buharlıydı. Handel ancak gece olunca Green Park'ta bir parça hava almak için dışarı çıktı. Kimsenin göremeyeceği, kimsenin rahatsız edemeyeceği bir yere, belirsiz ağaç gölgelerinin boşluğuna yorgun yorgun oturdu. Şimdi hastalıktan olduğu gibi yorgunluktan da yakınır olmuştu. Konuşacak hali yoktu. Yazacak ve çalacak hali yoktu. Hatta hissedecek ve yaşayacak hali yoktu. Öyleyse niçin ve neye? Sonra bir sarhoş gibi kalktı. Pall Mall'ı ve St. James Street'i geçerek evine döndü. Bir tek düşüncenin özlemiyle tutuşuyordu. Uyumak, aralıksız uyumak ve hiçbir şey bilmemek. Sadece istirahat etmek, dinlenmek, kabil olsa da ebediyen dinlense Brook Street'teki evinde herkes uykudaydı. Merdiveni ağır ağır tırmandı. Ah, öyle yorgundu ki. Bu insanlar onu nasıl da bu kadar halsiz düşünceye kadar izlemişlerdi. Adımlarının ağırlığı altında basamakların tahtaları gacırdıyordu. Güçlükle odasına varabildi. Çakmağını çaktı. Yazı masasının üstündeki mumu yaktı. Bu davranışı bilinçsiz, adeta bir makine gibi yapmıştı. Çalışmaya başlamak için yıllarca yapmış olduğu gibi. Zira o zamanlar dudaklarının arasından iradesi dışında acıklı bir iç çekişi çıktı. Her gezmeden bir ezgiyle, bir konu ile evine dönerdi ve bunu uykuda kaybetmemek için hırsla çalışmaya koyulurdu. Şimdi ise masası bomboştu. Üzerinde tek bir nota kağıdı bile yoktu ve ne başlanacak bir şey vardı ne de bitirilecek. Donmuş akıntının ortasındaki kutsal değirmen kanadı artık dönmüyordu. Ne başlanacak ne de bitirilecek bir şey vardı. Masası bomboştu. Yok yok, boş değilmiş. Orada parlak bir dörtgen biçiminde ve kağıda benzeyen beyazımtırak bir şey durmuyor mu? Hendel hemen uzanıyor. Paketin içinde yazılı şeyler olduğunu hissediyor. Bal mumu mühürü acele acele kaldırıyor. En üstünde bir mektup var. Sol ve İsrail Mısır'da operalarının metnini yazmış olan şair Janis'ten geliyor. Şair ona yeni bir eserini gönderdiğini, yüksek müzik dehasının Phoenix Musica'nın inayeti sayesinde ve onun lütufkar kanatlarının yardımı ile kendi değersiz kelimelerinin de ölümsüzlüğe uçacaklarını umduğunu yazıyor. Hendel vücuduna bir düşman eli dokunmuş gibi ateşlendi. Bu Janis, onunla şu ölmüş ve hastalanmış insanla hala alay mı etmek istiyordu? Mektubu öfkeyle parça parça etti ve buruşturup yere fırlatarak ayaklarıyla çiğnedi. ''Rezil herif! Kürhan Bey'i kılıklı herif!'' diye bağırdı. Bu beceriksiz herif, bağrındaki taze yaranın en acıyan noktasına dokunmuş ve onu harap etmişti. Işığı öfkeyle söndürdü. Şaşkın şaşkın el yordamı ile etrafını yoklayarak yattığı yere gitti ve kendini kerevete attı. Birdenbire gözünden yaşlar boşanmıştı. Ve bir öfke buhranı içinde bütün vücudu titremekteydi. Yazık o aleme ki, soyulup soğana çevrilmiş insanları daima hor görür. Acı çekenlere, kalbi tamamıyla ölmüş ve elinden bütün gücü alınmış kendisi gibi bir adama daha ne diye sesleniyorlar? Ruhu taş kesilmiş ve dimağında tek bir kudret kalmamış kendisinden ne diye bir eser istiyorlar? Şimdi o sadece uyumalı, tıpkı uyuşuk bir hayvan gibi. Şimdi o sadece unutulmak ve artık var olmamak istiyor. Bu kederli ve mahvolmuş insan kerevetinin üstünde hareketsiz uzanmaktadır. Fakat uyuyamadı. İçinde bir sıkıntı vardı. Fırtınanın denizi alt üst etmesi gibi kötü ve esrarlı bir sıkıntı. Soldan sağa dönüyor, sonra yine sağdan sola dönüyor ve bir türlü uyuyamıyordu. Acaba kalkıp da metni okusa mı? Yok canım. Bu ölmüş ruhta kelimeler ne iz bırakırdı? Hayır, hayır. O kutsal hayat akışından Tanrı eliyle kenara çekilmiş ve sonsuz bir çukura bırakılmış kendisi için artık hangi avunma olanağı vardır? Ama içinde hala esrarlı ve meraklı bir kuvvet çarpmakta, onu zorlamaktadır. Hendel bütün uyuşukluğuna rağmen bu güce karşı duramıyor, ayağa kalkıyor, çalışma odasına dönüyor ve heyecandan titreyen elleriyle ışığı yakıyor. Vücudundaki inmeden de yine bir mucizeyle kurtulmuş değil miydi? Belki de Tanrı gerekli gücü ve teselliyi verir. Hendel yazıların üzerine ışığı yaklaştırıyor. İlk sayfa The Messiah başlığı yazılı. Ah, gene bir oratoryoymuş. Geçen defakiler başarılı değildi fakat yine de büyük bir tedirginlikle kapağı çeviriyor ve okumaya başlıyor. Daha ilk sözde ateşleniyor. Metin konfor ye diye başlıyor. Teselli bul. Bu seslenişte bir sihir, bir büyü kudreti var. Hayır, hayır, bu bir sesleniş değil. Alın yazısı yolu gökyüzünden. Meleklerin diliyle onun, bu zavallı adamın umutsuz kalbine bırakılmış ilahi bir cevap. Konfor ye, ne hoş bir ahenkle aksediyor ve bu yoktan var edici, bu yaratıcı söz, ürküp köşesine büzülmüş kalbini nasıl da ta içinden sarsıyordu. Handel daha okur okumaz, daha yeni yeni hissederken kelimenin ezgiler olarak uçuştuğunu, adeta dile gelip çağladığını ve şarkı söylediğini işitti. Ey Tanrım, ne mutluluktu bu. Kapılar ardına kadar açılmıştı ve Handel yeniden hissetmeye başlamıştı. Yine ta içinden duyuyordu. Şimdi yaprakları birer birer çevirirken elleri titriyordu. Evet, onu çağırmışlar, ona seslenmişlerdi ve kelime karşı durulmaz bir kudretle onu ta benliğinden yakalıyordu. Thus said Lord. Rab böyle dedi. Bu sesleniş Handel'e ve sadece Handel'e değil miydi? Bu el onu yere vuran ve şimdi acıyıp toprağın üstünden alarak kaldıran aynı el değil miydi? And he shall prove thee. Ve o seni tertemiz edecektir. Doğru, bu onun başına da gelmişti. Bir an içinde kalbindeki bütün sıkıntılar silinmiş, yerine aydınlık ve ses veren ışıktaki pırıl pırıl temizlik dolmuştu. Handel'in perişanlığını bilen Tanrı'dan başka kim çıkıp da Gopsal'daki bu zavallı şair parçası Jennes'in kalemine böyle yüksek sözler ilham edebilirdi? That the may offer into the Lord. Tanrı'ya adakta bulunsunlar. Evet, tutuşan kalbinin ateşiyle ta gökyüzüne kadar yükselecek olan bir adak alevi yakmak ve bu görkemli çağrıya cevap vermek, ille de cevap vermek. Bu çağrı, bu senin güçlü kelamınla yapılan çağrı, kendisine sadece Handel'e sesleniyordu. Ah, ona seslenmek, dört bir yanı çın çın öttüren borazanların gürültüsüyle, koro ve orgun gürleyişiyle cevap vermek, yaratılıştaki gibi kelam ile, kutsal logos ile insanları, daha hala karanlıkta umutsuzca bocalayan bütün insanları uyarmak. Zira gerçekten, behold darkness shall over the earth. Yeryüzü henüz karanlıkla kaplıdır. Ve insanlar muhakkak ki kendisinin şu anda kavuştuğu kurtuluş mutluluğundan hala habersizdirler. Henüz okumuştu ki şükran nidası bütün görkemiyle çağladı. Wonderful Counselor, the Mighty God. Evet, onu, her şeyi bilen ve perişan yüreklere huzur bahşeden o eşsiz varlığı övmek. Zira Tanrı'nın meleği ona yaklaştı. Doğru, çok doğru. Bu melek bir gümüş titreşimiyle ta Handel'in odasına kadar inmiş, ona dokunmuş ve kurtarmıştı. Nasıl olur da şükredilmez? Nasıl olur da kendi ses ceyizi binlerce sesten meydana gelmiş gibi sevinçle haykırıp bayram etmez? Ve nasıl olur da şarkılar söyleyerek onu övmezdi? Glory to God diye. Handel başı büyük bir fırtına ile eğilmiş gibi sayfaların üzerine kapanmıştı. Bütün yorgunluğu geçmişti. O ana kadar hiçbir zaman bu kadar güçlü olduğunu hissetmemişti. Vücutça hiçbir zaman bu andaki kadar yaratma isteğiyle sarsılmamıştı. Hep yeni yeni kelimeler, kurtarıp tertemiz eden erimiş sıcak bir ışık sağanağı gibi ve hep kalbe rastlayarak mütemadiyen üstünden aşağı boşanmaktaydı. Rejoice, sevinç duy. Bu koro parçası nasıl da eşsiz çekip sürüklemiş ve Handel'in başı nasıl da farkında olmadan doğrulmuş, kolları iki yana açılmıştı. Ondan başka gerçek yol gösterici yoktur. Evet, o da o ana kadar hiçbir dünyevinin yapmadığı bir biçimde bunu ispat etmek ve belgesini parlak bir levha gibi yeryüzüne tutmak istiyordu. Çok acı çekmiş olan, sevinci öğrenmiştir ve sınavı geçirmiş olan ilahi lütfun değerini bilebilir ancak. Yeniden hayata gelişin doğruluğuna insanları inandırmak, ölümü bizzat yaşamış olan insana, kendisine düşen bir görevdir. Handel, he was despised, hor görülmüştü sözlerini okuduğu zaman, çetin anlar, karanlık ve ezici bir uyumla geri geldiler. Onu yendiklerini sanmışlar, onu alaycılıkla izlemişlerdi. And they that see him love. Onu görünce kahkahalarla gülmüşlerdi. Ve sabrı bitene teselli verecek tek kimse yoktu. Hendel'e de kimse yardım etmemişti. Bitkin düştüğü sırada kimse ona teselli vermemişti. Yalnız o eşsiz kudret. He trusted in God. Evet, Hendel tanrısından yana güvenliydi ve işte o da kulunu mezarda bırakmamıştı. But thou did not leave his soul in hell. Hayır, Tanrı onu umutsuzluğun mezarında, mecalsizliğin cehenneminde bırakmamıştı. Hayır, hayır, insanlara neşe götürmesi için. Hendel'e bir kere daha seslenmişti. Lift up your head. Başlarınızı yukarıya kaldırın. Bu müjde haberinin büyük emri şu anda içinden doğru gelen bir uyumla nasıl da fışkırıyor, birden içerisi ürperiyor. Zira zavallı Janice'in el yazısıyla yazılmış şu kelimelerle karşılaştı. The Lord gave the word. Soluğu kesilmişti. İşte bu rastgele bir insan ağzı ile söylenilen şey gerçeğin ta kendisiydi. Ona bu sözleri Tanrısı yukarıdan göndermişti. The Lord gave the word. Kelam ondan geliyordu. Ahenk ondan geliyordu. Lütuf ondan geliyordu. Gene ona geri gitmelidir. Kalbin dalgaları ile gene ona ulaştırılmalıdır. Onun övgüsünde bulunmak bütün yaratıcı mahluklar için bir zevk ve bir görevdi. Ah onu, kelamı ele geçirmek, tutmak, yüceltmek ve titreşimlere katmak. Bu kelamı genişletmek ve sonsuzlaştırmak. Varlığın bütün sevincini saracak kadar, bu dünyalar kadar uçsuz bucaksızlaştırmak. Onu yaratan Tanrı kadar büyük ve sonsuz yapmak. Bu ölümlü ve gelip geçici sözleri, kelimeleri ah bir ölümsüzleştirebilse, güzellik ve iştiyak dolu kalbiyle bu kelimeleri ölümsüzlüğe mal edebilse. İşte bu kelime, bu birçok kereler tekrar edilecek, biçim değiştirecek olan kelime şuracıkta karşısında durmakta. Halleluya! Halleluya! Halleluya! Evet, yeryüzünün bütün seslerini, inceli kalınlı bütün seslerini, dirençli erkek seslerini ve kendini veren kadın seslerini hep bu kelamda toplamak ve bu sesleri alçaltıp yükseltmek ve biçimden biçime sokmak, uyumlu bir koro olarak birleştirmek ve sonra birbirinden ayırmak, kemanların tatlı dokunuşu ile sakinleştirmek, borazanların keskin darbeleriyle ateşlendirmek ve orgun gürleyişi ile inletmek. Halleluya, halleluya, halleluya. Ve bu sözden, bu boşluluk sözünden öyle bir sevinç çığlığı yaratsın ki yankıları yeryüzüne çarpsın da ta yukarılara her şeyleri yaratmış olan ulu varlığa ulaşsın. İçinde öyle dayanılmaz bir özlem vardı ki boşanan gözyaşları çevresini görmesine engel oluyordu. Daha okuyacağı sayfalar oratoryonun 3. bölümü vardı. Fakat bu hamdü senadan sonra artık sürdürmek gücünü bulamıyordu kendinde. Bu sevinç ezgisi bir müzik gibi içini dolduruyor, uzayıp geriliyor ve akmak, akıp gitmek isteyen bir ateş seli gibi acı veriyordu. Oh! Açılmak ve kurtulup yine gökyüzüne dönmek isteyen bu ses içini nasıl da sıkıştırıp daraltıyordu. Hendel hırsla kalemi yakaladı ve notalar çiziktirmeye başladı. Nota işaretleri kaşla göz arasında birbirini izledi. Bu ses onu yelkenini fırtınaya kaptırmış bir gemi gibi durmadan ve durmamacasına sürüklüyordu. Etrafta gecenin derin sessizliği ve büyük şehre çöken nemli bir karanlık vardı. Fakat onun içinde bir ışık çağlayanı akıyordu. Odanın içerisini gizli bir müzik, bir evren müziği doldurmaktaydı. Ertesi sabah uşak odaya çekine çekine girdiğinde Hendel hala masa başında oturmakta ve yazmaktaydı. Asistanı Christoph Schmidt, acaba yardım edebilir miyim diye sorduğu zaman cevap vermedi. Sadece boğuk boğuk ve korkunç korkunç homurdandı. Artık yanına yaklaşmayı kimseler göze alamıyordu. O da bu 3 hafta odasından bile çıkmadı. Yemeğini getirdikleri zaman sol eliyle acele acele ekmeği ufalarken sağı ile de yazmaya devam ediyordu. Zira bir an bile ara vermek elinden gelmiyordu. Kendini büyük bir sarhoşluğa kaptırmış gibiydi. Ayağa kalkıp ve yüksek sesle şarkı söyleye söyleye ve eliyle tempo tutarak odada dolaştığı zaman bakışlarında çevresini tanımayan bir anlatım okunuyordu. Kendisine bir şeyler söylendiği zaman korkmuş gibi sıçrıyor, ne demek istediği anlaşılmayan ve çok anlamsız bir cevap veriyordu. Bu şartlar içinde uşak zor anlar geçirdi. borç senetlerinin ödenmesini isteyen alacaklılar, bir tören kantantı için ricada bulunan ses artistleri, Handel'i Kral Sarayı'na çağırmak için gönderilmiş haberciler gelmekte ve uşak bütün bunları savmak zorundaydı. Zira bütün benliğiyle kendini çalışmaya vermiş efendisine tek bir sözle bile seslenecek olsa müthiş bir öfke kükreyişiyle karşılaşıyordu. George Frederick Handel o günlerinde zamanın ve saatin farkında değildi. Günleri ve geceleri ayırt edemiyordu. Zamanın sadece uyum ve ritimle ölçüldüğü bir çevrede yaşıyordu. Handel eserinin sonuna yaklaştıkça artan bir çılgınlıkla içinden taşıp fışkıran dalgalarla sürüklenmekteydi. Büyük bir istekle kendini hapsettiği bu hücreyi ruhunun derinliğine dalmış bir halde ve ayaklarını vurup hesaplı adımlarla bir baştan bir başa ölçüyordu. Şarkı söylüyor, piyanoya geçiyor, sonra yine masaya oturuyor ve yine yazıyor, durmadan yazıyor, parmakları ağrıyıncaya kadar yazıyordu. O ana kadar böyle bir deha seliyle asla karşılaşmamış ve müziğe böylesine dalarak yaşamamıştı. Sonunda ancak 3 hafta sonra, bugün içinde, bütün bir edebiyat içinde bir daha akla sığmayacak olan 14 Eylül tarihinde eser bitti. Kelam ezgi olmuştu. Az önce kuru ve yavan olan şey gelişmiş ve ahenge dönmüştü. Önceleri inmeli vücudun yeniden canlanması gibi, şiirde de sönmüş olan kalbi şiddetli istekten gelen mucizeyi gerçekleştirmişti. Her şey yazılmış, başarılı biçim verilmiş, ahenk ve hayranlık meydana çıkmış bulunuyordu. Sadece bir tek kelime daha, eserin son kelimesi olan amin kalmıştı. Fakat bu iki kısa ve hızlı heceyi şimdi Handel ele alıyor ve onlardan bir ses çağlayanı olarak göklere yükselecek bir merdiven kurmak istiyordu. Onları bir tek sesle birleştiriyor ve sonra daha ateşli olarak birbiri içinde eritmek için bu heceyi yine açıyor, durmadan ve durmamacasına birbirinden uzaklaştırıyor ve büyük duasını evren kadar sonsuzlaştırıp onun bollukları ile doldurmak içindir ki bütün isteğini tıpkı bir tanrı gibi bu son kelimeye, bu iki heceli aminin uyumuna katıyor. Handel de ondan bir türlü ayrılamıyor ve tepeleri gökyüzüne değen, durmamacasına ve daha fazla yükselen, yine alçalıp yine yükselen ve orgun muazzam kasırgasıyla sarılan, bir tek olmuş seslerin gücüyle bir defa daha yüksekliklere sürüklenmiş dolgun yankılar bırakan muhteşem bir kubbeyi andıran tekrarlarla, yaratılış anındaki ilk seda olan ve her yeri kaplayan A ile ezgisini meydana getiriyor. Bu borçluluk ve hoşnutluk ezgisine melekler de sanki katılmakta ve görünmeyen eller tarafından başlarına durmamacasına bu amin, amin, aminin yankıları serpilmektedir. Handel güçlükle ayağa kalktı. Kalem elinden düştü. Nerede olduğunu farkında değildi. Artık ne görüyor, ne de işitiyordu. Sadece yorgunluk, sonsuz bir yorgunluk hissediyordu. Öyle fena sendeliyordu ki duvarlara tutunmak zorunda kaldı. Bütün gücünü yitirmişti, vücudu külçe gibiydi, beyni karmakarışıktı. Bir kör gibi el yordamı ile duvara tutuna tutuna yürümeye devam etti. Sonra yatağa düştü ve bir ölü gibi uyudu. Öğleden önce uşağı kapıyı 3 defa hafif hafif çalmıştı. Usta hala uyumaktaydı. Hareketsiz yüzü, soluk bir taşa işlenmiş gibiydi. Uşak öğle üzeri 4. defa efendisini uyandırmayı denedi. Fakat Handel'in daldığı uykunun derinliğinden ne bir kelime çıkıyor ne de derinliğe tek kelime ulaşıyordu. Öğleden sonra Christoph Schmidt yardıma geldiği zaman Handel hala ölü gibi yatmaktaydı. Asistanı uykudaki ustanın üzerine eğildi. Yorgunluğun ve başardığı işin yüceliği altında ruhunu teslim etmişe benzeyen Handel'in durumu, kazanılan zaferden sonra savaş alanında boylu boyunca uzanan bir kahraman ölüsünden farksızdı. Ama Christoph Schmidt ve uşak ne zaferden ne de başarıdan anlayacak yaratılışta insanlardı. Handel'in bu kadar hareketsiz ve boylu boyunca uzandığını görünce ürktüler. Yeni bir darbe ile yine yere serildiğini sanmışlardı. Akşam olduğu halde Handel bütün sarsıp silkmelere rağmen hala uyanmayınca bu biçimde tam 17 saatten beri uyuyordu. Christoph Schmidt yine hekime koştu. Fakat hekimi hemen bulamadı. Zira akşamın güzelliğinden yararlanmak isteyen Dr. Jenkins balık tutmak için Thames kıyısına gitmişti. Sonunda ele geçince Bu hiç de hoşlanmadığı tedirgin ediliş karşısında homurdandı. Fakat işin ucunda Handel olduğunu öğrenince oltasını ve öteberisini topladı. Ama epeyce vakit geçti. Belki de kan almak gerekecek düşüncesiyle cerrah aletlerini yanına aldı. Küçük bir midilli tarafından çekilen arabaya binerek Brook Street'e yollandılar. Fakat uşak daha karşıdan onları görür görmez iki kolunu sallayıp işaret etti. "Uyandı!" diye seslendi. Şimdi de yemeğe oturdu ve bir yük hamalının iştahı ile bir York sucuğunun yarısını bir lokmada mideye indirdi. Yarım litre bira doldurduğum halde durmamacasına istiyor. Gerçekten de böyleydi. Üstünden yığın yığın yiyecek ve içecek taşan masanın arkasına yalancı bir kral gibi kurulan Handel, 3 haftalık uykusuzluğun acısını nasıl bir gece ve bir günde çıkardı ise, şimdi de haftalardan beri eserini vücudundan kattığı gücü geri almak ister gibi yiyor ve içiyordu. Gözüne hekim çarpar çarpmaz gülmeye başladı. Bu kahkahalar gittikçe arttı. Gürültülü ve aşırı bir biçim aldı. Schmidt bütün bu haftalarda Handel'in dudaklarında öfke ve gerginlik belirtisinden başka hiçbir şey, hiçbir kahkaha görmemiş olduğunu hatırladı. Ama şu anda Handel'den adeta neşe taşıyor. Şimdi bir kat daha artmış olan her vakitki neşesi tıpkı dalgaların kayalara çarpması gibi gürlüyor. Köpükler saçıyor ve gördüğü zamanki kadar, hiçbir zaman olmadığı kadar sağlıklı olduğunu bildiği ve yaşamak sarhoşluğuna bütün benliği ile kendini verdiği şu anki kadar, hiçbir zaman böyle can ve gönülden gülmemişti. Önünde duran testiyi havaya kaldırdı ve karalar giymiş hekime doğru selamlar gibi salladı. Doktor Jenkins hayretler içinde, "Beni hanginiz çağırdınız?" dedi. "Nedir bu haliniz? Yoksa bir iksir mi içtiniz? Neşeden çatlayacaksınız. Ne oldunuz böyle?" Handel gözlerinden sevinç kıvılcımları saçılarak ve kahkahalarla gülerek hekime baktı. Sonra yavaş yavaş ciddileşti. Ağır ağır ayağa kalktı. Cembalo'ya doğru yürüdü ve oturdu. Ellerini tuşlar üzerinde şöyle bir dolaştırdı. Sonra döndü, dudaklarında tuhaf bir gülümseyiş dolaştı ve yarı konuşur, yarı şarkı söyler gibi usul usul "Behold, I tell you mystery." Kulak verin, sizlere bir sırrı açıklayacağım. Mısrağının melodisine başladı. Bunlar Mesih'in mısralarındandı ve eşek acıktanmış gibi başlanmıştı. Fakat parmağı melodinin ılıklığına dokunur dokunmaz kendini buna kaptırdı. Handel kendi benliğinden taşan sele öyle bir kapılmıştı ki yüksek sesle okuyor ve çalıyordu. Şimdi ise bunları ilk defa uyanık olarak duymaktaydı. "Oh death, where is this thing? Ey ölüm, söyle dikenin nerede?" Hayatın ateşi o kadar içini kaplamıştı ki bunları bütün kalbiyle hissediyordu. Çılgın bir sevinç, taşkın bir neşe içindeki Handel'in sesi bir koro gibi daha güçle yükseldi. Sonra "Amin, amin" parçasına gelinceye kadar durmamacasına çaldı ve okudu. Handel öyle kuvvetle kendini müziğe vermişti ki uyum ve sesler evi çökertiverecekmiş gibiydi. Doktor Jenkins uyuşup kalmış gibiydi. Sonunda Handel ayağa kalktığında sadece bir şey söylemiş olmak için çekingen bir hayranlıkla "Vallahi böylesini ilk defa işitiyorum," dedi. "Vücudunuza şeytan girmiş olmalı." Handel de durgunlaşmıştı. Eserinden ve rüyadaymış gibi üzerine çöken lütfun büyüklüğünden o da ürkmüştü. O da kendi kendinden sıkılıyordu. Yana doğru döndü ve ötekilerin zorlukla duyduğu bir sesle "Ben daha fazlasını sanıyorum," dedi. "Sanırım Tanrı yanımdaydı." 2 ay sonra Londralı sayın konuğun büyük usta Handel'in Dublin'de oturmak için seçmiş olduğu Albay Street'teki apartmanının kapısını iyi giyinmiş 2 bay çalıyordu. Büyük bir alçak gönüllülükle ricalarını söylediler. Handel bu son aylarda İrlanda başkentini öyle göz alıcı eserleriyle, o ana kadar bir eşini daha duymadıkları eserlerle mutlu kılmıştı ki, duyduklarına göre usta, yeni oratoryosu olan Mesiyah'ı da ilk defa bu şehirde herkesin önünde çalacaktı. En yeni eserini Londra'dan önce bu şehirde çalmakla ustanın onlara bağışladığı onur büyüktü ve öteki konserlerinin kazandığı başarı dolayısıyla çok yüksek bir gelir beklemek gerekecekti. Bu yüzden onlar cömertliği herkesçe bilinen ustanın ilk konserini temsil etmekle onur duydukları hayır kurumları adına vermeyi isteyip istemeyeceğini sormaya gelmişlerdi. Handel onlara gülümseyerek bakıyordu. O, kendisine sevgi göstermiş olan bu şehri severdi ve bütün kalbiyle bu şehrin isteğine uyardı. "Seve seve," diye gülümsedi. Bağış'ın hangi hayır kurumuna kalacağını kendisine söylemeleri yeterdi. Ak saçlı ve güler yüzlü olan birincisi, "Çeşitli hapishanelerde bulunan tutuklulara yardım için," dedi. Öteki de "ve Mercier hastanesindeki hastalara," diye ekledi. Fakat bu iyi yürekli bağış sadece ilk gecenin geliri içindi ve sonrakiler onun olacaktı elbette. Fakat Handel hiç yanaşmadı. Usul bir sesle, "Hayır," dedi. "Bu eserim için 10 para istemem. Bu eserim için tek santim almak istemem. Asla. Onu bir başkasına borçluyum. Bu eserimin bütün kazançları daima ve daima hastaların ve mahpusların olsun. Zira bizzat ben hastaydım ve bu eserim sayesinde iyileştim. Zira bizzat ben bir mahpustan farksızdım ve bu eser beni kurtardı." Adamlar biraz da hayretle ona baktılar. Söylenilenleri pek de anlamamışlardı. Fakat hemen arkasından teşekkür edip yerlere kadar eğildiler ve bu mutlu haberi Dublinlilere ilan etmek için ustadan ayrıldılar. Son prova için 2 Nisan 1742 tarihi seçilmişti. Dinleyici olarak da her iki kilise korosunda söyleyenlerin birkaç yakın akrabası içeriye bırakılmıştı ve provanın yapıldığı Fitzgamble Street Music Hall'deki salon kısıntı olsun diye pek az aydınlatılmıştı. Londralı ustanın yeni parçasını dinlemek isteyenler bomboş salondaki sıralarda teker teker ya da gruplar halinde şuraya buraya dağılmışlardı. Fakat koro bir şelale çağıltısı ile başlar başlamaz dikkate değer bir şey oldu. Salonun şurasında burasındaki sıralara dağılmış olanlar kendiliğinden bir araya geldiler ve yavaş yavaş bütün varlığı ile kulak kesilen ve hayret eden kara bir yığın oldular. Zira her biri de şimdiye kadar bir eşini duymadıkları bu müziğin ağırlığı altından tek başına kalkamayacağını, ondan kurtulmak ve kaçınmak zorunda olduğunu sanıyordu. Gittikçe daha fazla birbirlerine sokuluyorlardı. Bir tek kalp ile işitmek ve birbirine karışan seslerden doğru çağıldayan, her an bir başka biçim alan ve başka türlü duyulan kelamı tek bir vücut halinde, tek bir vücut olmuş sofu bir cemaatin inancı ile karşılamak isteyen bir halleri vardı. Bu sonsuz gücün önünde hepsi de zayıflıklarını hissettiler. Fakat buna rağmen de ona kapılmış, onunla sürüklenmiş olmaktan memnunluk duydular. Ve hepsinin vücudunda tek bir vücut olmuşlar gibi aynı neşe ürpertisi dolaştı. Halleluya'nın ilk yankıları duyulduğu zaman içlerinden biri ayağa kalktı ve bir tek harekette bütün salondakiler de onunla birlikte doğruldular. Böyle bir kudrete kapılınca artık yerde kalınmayacağını hissettiler ve sesleriyle tanrılarına bir parmak daha yakınlaşmak ve buyruklarına hazır bulunmak üzere ayağa kalktılar. Sonra salondan çıktılar ve kapı kapı dolaştılar. O ana kadar böyle bir müzik eserinin yaratılmasına yeryüzünün asla tanık olmadığını anlattılar. Şehir bu şaheseri dinlemek için neşe ve heyecan içinde çalkalanıyordu. Bu tarihten 6 gün sonra 31 Nisan akşamı halk kapı önlerinde kaynaşıyordu. Salonun daha çok dinleyici alabilmesi için bayanlar fazla yer tutacak elbiselerini giymemişler, kavalyeleri de merçlerini takmamışlardı. Eserin ünü çevreye öyle yayılmıştı ki o zamana kadar benzeri görülmemiş bir kalabalık tam 700 kişi salona hücum etti. Ama müzik başlayınca tek bir soluk işitilmedi ve 700 kişinin de nefeslerini tutup muazzam bir sessizlik içinde dinledikleri görüldü. Sonra bir kasırga gücüyle koro başladı ve kalpleri sonsuz bir ürperti dolaştı. Handel orgun başındaydı. Eserini korumak ve yönetmek istemişti. Eserin kudretiyle kendisi de sürüklendi. Kendini eserinin içinde kaybetti. Sanki ilk defa duyuyormuş gibi, sanki onu yaratan ve biçim veren kendisi değilmiş gibi, eserini yabancı bulmakta ve kendi selinin içinde bir defa daha sürüklenmekteydi. Eserin sonu gelip de amin yükselincedir ki elinde olmadan dudakları açıldı ve koro ile beraber söylemeye başladı. O ana kadar asla böyle candan okumamıştı. Fakat halkın çılgınca sevinci salonu doldururken o bir kenardan sıvışıverdi. Handel kendisine borçluluklarını sunmak isteyen bu insanlara teşekkür etmek istemiyordu. O kendisine bu eseri bahşeden büyük lütufkara borçluluklarını sunacaktı. Tıkalı delik açılmıştı ve yıllar durmamacasına yeni yeni uyum selleri getiriyordu. Şu andan sonra Handel'i hiçbir şey eğemezdi ve bu yeniden dirilen insanı hiçbir şey bir daha yere vuramazdı. Londra'da kurduğu opera topluluğu yine top attı. Alacaklılar borçlarını istemek için yine kovaladılar. Fakat Handel dimdik kaldı. Bütün engellere karşı koydu ve bu 60'lık insan eserleriyle sıraladığı durak taşlarının önünden hiçbir şeye aldırış etmeden geçip yoluna devam etti. Ona zorluk üstüne zorluk çıkarıyorlardı. Fakat o bunları ustalıkla yenmesini biliyordu. Yaşı ilerledikçe kuvvetten düşüyor, kolları uyuşuyor, damla hastalığı yüzünden bacakları tutuluyor. Fakat ruhu bir türlü yorulmak bilmiyor ve durmadan ve durmamacasına yeni eserler yaratıyordu. Sonunda gözleri de söndü ve Jephtha adlı eserini yazarken kör oldu. Ama o tıpkı sağır Beethoven gibi görmeyen gözleri ile de yaratmaya devam etti. Yorulmadan, yenilmeden ve yeryüzündeki zaferlerinin ihtişamı arttıkça Tanrısının önünde gittikçe daha küçülerek yarattı, hep yarattı. Gerçek ve zor beğenir bütün sanatçılar gibi o da kendi eserleriyle övünmezdi. Fakat bir tanesini, Mesih'ini severdi. Bu eserine karşı bir şükran borcu vardı. Zira düştüğü çukurdan Handel'i çıkaran o idi. O eseri sayesindedir ki Handel kurtulmuştu. Bu eserini her yıl Londra'da çalıyor ve her defasında da bütün geliri 500 lirayı hastaneye bağışlıyordu. İyileşmiş ve kurtulmuş insanın hastalara ve daha hala kurtulamamışlara karşı duyduğu bağlılığı anlatmak istiyor gibiydi. Ahiretten geri geldiği bu eserle herkese veda edecekti. 74 yaşına gelmiş bulunan ve ağır hasta olan Handel, 6 Nisan 1759 tarihinde bir defa daha Covent Garden sahnesinde orkestrasını yönetmek için göründü. Gözleri görmeyen bu dev adam şu anda kendisine bağlı dostlarının, müzisyenlerin ve ses sanatçılarının yine ortasında durmaktadır. Sönmüş gözleriyle etrafını dostlarını görmesine imkan yok. Fakat ses dalgaları büyük ve çağıltılı titreşimlerle ona doğru yükseldiği ve yüzlerce sesten çıkan gerçek sevinç bir kasırga uğultusu halinde ona doğru kabardığı sırada bu yorgun yüzde bir parıltı belirdi. Handel kolları ile tempo tutuyor ve rahiplik görevi için kendi tabutunun başında duruyormuşçasına ciddi ve inanç dolu bir yüzle kurtuluşu için ve herkesin kurtulması için dua ediyordu. Sadece bir kez "The trumpet shall sound," borazanlar çalsın seslenişinde boruların tiz yankıları duyulurken Handel'in bütün vücudu gerildi ve ışıksız gözleriyle yukarıya baktı. Mahşer gününe hazırlanmış gibi bir hali vardı. Eserini tamamladığına güvenliydi ve başı yukarıda Tanrısının önüne çıkabilirdi. Dostları gözleri görmeyen bu ihtiyarı evine götürürken büyük bir acı içindeydiler. Bunun bir veda anı olduğunu onlar da hissediyorlardı. Handel'i yatağa uzattıkları zaman dudakları henüz hafif hafif kıpırdanmaktaydı. "Karfreitag'da ölmek istiyorum," diye mırıldanıyordu. 13 Nisan tarihine rastlayan bu kutsal cuma gününün Handel'in hayatındaki yerini bilmeyen hekimler hayret etmişler ve ne demek istediğini anlamamışlardı. Zira onlar bu 13 Nisan kutsal cumasında Handel'in o müthiş darbeyi yemiş olduğunu ve yine bu 13 Nisan cumasında en çok sevdiği eseri olan Mesih'in ezgilerin bu dünyada ilk defa duyulduğunu bilmiyorlardı. İçindeki her şeyin öldüğü aynı gündür ki Handel dirilmiş değil miydi? Ve ebedi hayat için dirileceğine güvenli olmak isteyen Handel, yine bu kutsal cumada onu bir defa daha diriltmiş olan Karfreitag'da hayata gözlerini kapamak istiyordu. Gerçekten de bu kuvvetli istek tıpkı hayattayken olduğu gibi ölüme de kudretini kabul ettirdi. 13 Nisan tarihinde Handel kendini büsbütün kaybetmişti. Ne görüyor ne de işitiyordu. Yastıklara gömülmüş bu dev vücut boş bir mahfazadan farksızdı. Fakat boş istiridyeler denizin uğultusu ile nasıl titreşirse, Handel'in içinde de o ana kadar işittiği bütün ezgilerden başka eşsiz bir müzik, gizli bir müzik çağıldıyordu. Bu dermandan kesilmiş vücuttaki ruh, ölümsüz ezgiyi sükûna kavuşturup sonsuz evrene yükseltmek isteyen müziğin dirençli uyumuyla koparılıp ayrılıyordu. Ertesi gün, daha henüz Paskalya çanları duyulmamıştı ki George Frederick Handel'in vücudunun ölümlü olan kısmı ölmüştü. Bir Gecelik Dahi. Marselles, 26 Nisan 1792. 1792. Fransız Millet Meclisi 2-3 aydan beri şu kararı bir türlü veremiyor: İmparator ve Krallar Antlaşması'na savaş açılması ya da barışı seçmek. 16. Louis kararsız. İhtilalcilerin muzaffer olmasındaki tehlikeyi seziyor ve bunda kendi yenilgisini görüyor. Partiler de tereddüt içindeler. Yerlerini kaybetmemek isteyen Girondinler savaşta direniyorlar. Robespierre ve Jacobinler ise bu arada iktidarı kendi ellerine geçirmek için barışı savunuyorlar. Durum günden güne gerginleşiyor. Gazeteler gürültü yapıyorlar, kulüplerde tartışmalar oluyor, durmadan dolaşan söylentiler halkı heyecana düşürüyor. İşte bundan dolayıdır ki Fransız kralı sonunda 20 Nisan'da Avusturya İmparatoruna ve Prusya kralına savaş açınca bu kararı bütün kesin hükümler gibi bir çeşit kurtuluş sayılıyor. İkinci kaset, birinci yüzün sonu.